Ayrım 9.
Hastanenin giriş katındaki kantinde oturdukları sırada Necla'nın yuvarlak yüzünde şaşkınlıkla açılmış gözleri ve Adil'in olamaz diyerek ayağa fırlaması karşısında neredeyse gülecekti Sami. Ne de olsa biraz zaman kazanmış ve yaşlı adamın Stockholm'de kendisiyle aynı hastanede oluşu düşüncesine alışmıştı ama durum Adil ve Necla için inanılmayacak bir sürpriz içeriyordu. Neyse ki işin ciddiyeti onu gülmekten alıkoydu. Necla bir süre sonra eline geçen Türk gazetelerinden birinde adamın hasta olduğunu, yurt dışında tedavi görmeye gideceğini okumuştu ama rastlantının böylesi bin yılda bir olurdu. Adil'e göre bu tip adamlar iktidardan düşüp devirleri geçince hastalanıyorlardı. Acımasızlığıyla ün yapmış olağanüstü dönem bakanına da aynen böyle olmuştu işte. Liderinin gözünden düşmüş, yeni kabineye alınmadığı gibi meclise bile sokulmamış ve o vahşi dönemin bütün suçlarını taşıyarak bir kenarda acı çekmeye mahkum edilmişti. Ara dönemler geçtikten sonra bütün pis işleri üstlenen maşalar kurban veriliyordu. Sıkı yönetim döneminin kudretli kişisiydi bu adam. Belli ki ülkeyi yöneten askerlerin güvenini kazanmıştı. O da bu güvenin hakkını vermek için kraldan fazla kralcı davranıyor ve askeri rejimin kılına zarar gelmemesi için üstüne vazife olan olmayan her şeye karışıyordu. Ama her şeyin bir bedeli vardır elbette. Kudretli bakan da bu bedeli askeri idare düştükten sonra sivillerin intikam oklarına hedef olarak ödedi. Basın onun hakkında çok ağır yazılar yayımladı. Parti arkadaşları kendisinden soğudular. Hatta birkaç davada yargılandı. Yani bir bakıma bütün maşaların başına gelen kararmayı yaşadı. İşi bitince tutup bir kenara atıverdiler. Ne var ki şimdi önemli olan bu değildi. Yaşam önlerine tarihi bir fırsat çıkarmıştı. Bu durumda nasıl davranacakları ve yaşlı adamı ne yapacakları konusunda ortak bir karar almaları gerekiyordu. Devrimci pratiğin ateşinde çelikleşmiş arkadaşlarla hemen o gece bir toplantı yapılacak ve alınacak karar Sami'ye bildirilecekti. Adil hep böyle kitap gibi konuşurdu işte ve bu yüzden Sami'nin içine fenalıklar basardı. Hem toplantıda alınacak kararı da şimdiden biliyordu. Ertesi gün Bülent hastaneye Sami'yi ziyarete geldiğinde heyecanlıydı, korkmuştu, üzgündü. Akşam göl evinde yapılan toplantıyı bir türlü içine sindiremiyor, orada alınan karardan dehşete düşüyordu. Siyasi sürgünlerle uzun süredir devam eden düşünce ayrılığının su yüzüne çıktığı, destelerin ayrıldığı nokta oydu. Göl evindeki toplantıdan çıktığında sabaha az kalmıştı. Hala çalışan gece otobüsünü beklerken heyecanlıydı Bülent. İçi içine sığmıyordu. Yumuşacık bir kar yağmaktaydı. Böyle geceler kar yağdığında Stockholm kışının ayaza çekmiş, don tutmuş soğuğu biraz kırılır ve insan neredeyse üşümezdi. İyi ki de öyleydi çünkü belediye bütün otobüs duraklarını delikli bir metal duvarla kaplamıştı. Sanki dondurucu kuzey rüzgarı özellikle o deliklerden girsin de insanın ciğerini kavursun diye yapılmış bir uygulamaydı bu. Ve Bülent'in sinirine dokunuyordu. Bir Akdeniz ülkesine yakışırdı o duraklar olsa olsa ama belediyenin bunu niye yaptığını da biliyordu. Ayyaşlar ve uyuşturucu müptelaları kapalı sıcak duraklar bulurlarsa oralara çöreklenip sabahlayacaklardı. Onlara böyle bir yuva yaratmaktansa herkesin üşümesi tercih edilmişti. Stockholm'de ayyaşlara sık sık rastlardınız. Kese kağıdına koydukları şişenin ağzından sık sık bir fırt çeker ve önlerine kim çıkarsa tebelleş olurlardı. Kokuları dayanılmazdı. Blue jean giyer ve tahta pabuçlarını tıkırdata tıkırdata dolaşırlardı. Ne var ki bu kılık sadece ayyaşlara özgü değildi. Hemen hemen herkes bu üniformaya bürünmüştü Stockholm'de. Blue jean, anorak ve trouser denilen tahta ayakkabılar. Bunlar dışında bir kılığa rastlamak zordu. Ancak bazıları ideolojik renklerini göstermek istercesine başlarına ya da boyunlarına Filistin şalı sararlardı. Vietnamlıları destekleyen FNL ve kadın hareketinin öncüsü Grup 8 mensupları böyle dolaşmaya bayılırdı. Bir saate yakın bekledikten sonra gece otobüsü geldi ve Bülent dalgınlıktan cebinde aylık femtikort olduğunu unutup bir avuç bozuk parayla bilet aldı. Evi kent merkezine uzak yüksek bir binanın 8. katındaydı. Eve sessizce girmeye çabalamış, karısını ve çocuklarını uyandırmadan yatağa süzülmeye gayret etmiş ama sonra uyuyamayacağını anlayıp kalkmış, salonda bir iki dolaştıktan sonra uyanıp gelen karısına şiddetin onları orada da bulduğunu söylemişti. Süheyla, mahmur gözlerini açarak ne şiddet olduğunu sorduğunda da cinayet demişti. Onu öldürmeye karar verdiler. Kimi dedi Süheyla? O zaman Bülent hastanede yatan ihtiyar adamı eski bakanı anlattı ve onu öldürmeye karar verdiklerini söyledi. Yaşlı adam öldürülecekti. Bu iş Adil'in başının altından çıkmıştı. İçlerinde en ateşlisi olan Adil uzun zamandır boşlukta kalmış da yaşamı böyle bir fırsatın doğmasına bağlıymış gibi şehvetle sarılmıştı yaşlı adamı öldürme fikrine. Uzun süredir eylemsiz kalmış ve kuzeyin dondurucu laboratuvarında kış uykusuna yatmış gibi görünen devrimci ruhun şahlanışı olacaktı ona göre. Devrimci fikirler hayata geçirilecekti. Pratiğin ateşi falan gibi yüzlerce kavramla süslemişti konuşmasını. Bu düşünceye en çok Bülent karşı çıkmış ama yalnız kalmıştı. Necla doğal olarak kocasını destekliyor, Nihat gibi genç çocuklar da ustaları olarak belledikleri Adil'in etkisinde kalıyorlardı. Eylem düşüncesi onlara da heyecan vermişti. Bülent artık eylemin önlenemeyeceğini düşünüyordu. Karısına, "Şiddetten nefret ediyorum ama ne yazık ki şiddeti durdurmak da şiddet kullanmayı gerektiriyor," dedi. Yine de kolay teslim olmamış ve son bir umut kapısını aralık bırakmak için toplantı sonunda bir önerisini kabul ettirmişti. Politik mülteciler genellikle ülke grupları içinde yaşamıyor, birbirleriyle sık sık görüşüyor ve böylelikle kendilerini anlamayan İsveçlilere karşı bir dayanışma içine giriyorlardı. Türk politik mültecilerinde Clara gibi Şilili, İranlı, Uruguaylı, İspanyol, Faslı arkadaşları vardı. Hepsi aynı kaderi paylaşıyorlardı. İşte Bülent toplantı sonunda bu yoldaşların varlığına dikkat çekmiş, onların karışmayacağı bir eylemin yanlış olacağını öne sürmüş ve eyleme uluslararası bir nitelik kazandırmak için bu dostların da fikrini almak, hatta onları eyleme katmak düşüncesini ortaya atmıştı. Böyle bir toplantıda sağduyulu insanlar çıkıp Adil'i eylemden vazgeçirirler diye düşünüyordu. En çok da bütün mültecilerin üstünde garip bir etki bırakan Clara'ya güveniyordu. Bu önerin Adil'in çok hoşuna gitmişti çünkü eylem daha da büyüyecekti. Duraksamadan kabul etti. Ertesi akşam toplanıyorlardı. Bülent'i sarı sakalları, yuvarlak tel gözlükleriyle sokakta gören kişi Türk olduğunu tahmin edemezdi ama üniversiteyle bir ilişkisi olduğunu sezebilirdi. Bir yıllık bursla Stockholm Üniversitesi'ne gelmiş, tam Türkiye'ye dönmek üzereyken fakültede asistan olarak çalıştığı dönemde desteklediği bir öğrenci işgalinden dolayı hakkında soruşturma açıldığını öğrenmişti. Bu durum üzerine bursu uzatmanın çarelerini aramış ve Türkiye'ye dönüşünü belirsiz bir tarihe ertelemiş ama aklı hep dönme düşüncesine kilitlenmişti. Son yıl içinde iki kere iyiden iyiye dönmeye niyetlenmişlerdi. Her gün kısa dalga Ankara Radyosu'nu dinliyor, en ufak haberlerden anlam çıkarmaya çalışıyordu. Siyasi havada hafif bir yumuşama sezdiler mi, karı koca dönmeye karar verir, arkadaşlarının da yardımıyla ev eşyasını toplarlardı. Tam o günlerde öldürmeler gene hızlanır, gazetelerdeki ürkütücü haber ve resimler bütün cesaretlerini kırar, dönüşlerini ertelerlerdi. En gerekli birkaç şey dışında sarılıp sarmalanıp odaya yığılmış olan eşya, bir iki ay böylece bekler, sonra bir ucundan yavaş yavaş açılıp yerleştirilirdi. Derken yeni bir yumuşama havası, yeni bir toplanma seferberliğine neden olurdu. Böylece dört kez toplanıp tekrar yayılmışlardı. Artık onların taşınma kararları kimseyi inandırmaz olmuştu. Hele kızları hiç inanmıyordu. Kaç kez çocuğun okuluyla konuşmuş, kaydını sildirmiş, sonra tekrar göndermişlerdi. Bülent bir gün T. Santralen denilen merkez istasyonunun metrosunda beklerken, parlak giysili, dövmeli, İsveçli serserilerin genç bir kızı trenin altına ittiklerini görmüştü. Tren çığlıklarla durana kadar kız altında yitip gitmişti. Parçalanışını kimse görmemişti. Sadece düşerken attığı çığlığı duymuşlardı. Tren durduktan sonra istasyona taş gibi bir sessizlik çökmüştü. Orada bekleyen yüzlerce kişi vardı ve kimse birbirinin gözünün içine bakamıyordu. Görmemiş, duymamış olmayı yeğleyen bir kalabalıktı bu. Sami'ye bunları anlatan Bülent, o en çok sessizlikten ürktüğünü söylemişti. O günden sonra da kızını iki hafta okula göndermedi. Çünkü çocuk okula metroyla gidip geliyordu. O kış Stockholm'e çok siyasi mülteci gelmişti. Önceleri toplu olarak öğrenci yurtlarında ya da büyük evlerde kalıyorlar, şehrin sokaklarında birlikte dolaşıyorlardı. Ürkek ve tedirgindiler. Üzerlerinde soğuktan koruyan kürklü parkalar ya da deri taklidi gocuklar olurdu. Nedense hiçbir eldiven takmazdı. Soğuktan büzülür, arada bir yumruk yaptıkları ellerini sıcak nefesleriyle ısıtmaya çalışırlardı. Akşamüstleri sokak lambalarının ve araba farlarının önünde kar savrulurken, onları Normalstrong'daki Palmhuset kahvesinde plastik fincanlarla Gevalia kahvesi içerken görürdünüz. Bülent'in sürgünlerle ilişkisi iyi başlamıştı ama aylar geçtikçe birçoğuyla aralarında görüş ayrılığı baş göstermişti. Onun korumaya çalıştığı denge ötekilere göre anlamsızdı. Hep arada kalmış olmaktan yakınıyordu. Çok dertlendiği bir gün karısına, "Yanlışa karşı çıkıyorum ama doğruyu gereken güçte savunamıyorum," demişti. "Ben biraz korkağım galiba." Karısı onu, "Bütün entelektüeller korkak olur," diye teselli etmişti. Çünkü korku düş gücünden kaynaklanır. Politikanın bunca içinde olmasına rağmen Bülent, politikasız bir dünya özlediğini söylüyordu ya da en azından o uzak kalmalıydı bu körlükten. Bülent ertesi sabah hastaneye Sami'yi görmeye gidip akşamki toplantıyı ve alınan cezalandırma kararını anlattığında, Sami bunu zaten sabahın köründe telefon eden Adil'den öğrendiğini söyledi. O gece bir toplantı daha yapılacaktı ama ikisi de kararın değişmeyeceğini biliyordu. Hastanenin giriş katındaki kantinde Weinerbrot çöreği ve kahve alarak oturdukları masada Bülent, Sami'ye eğilimin yanlışlığını anlatmaya çalışırken kendi açmazlarına, şahsi çıkmaz sokaklarına dalıyor ve her zamanki doğal serin kanlılığını koruyamıyordu. Kendi deyimiyle iki boksörden birini tutmak zorunda olmadığını anlatmaya çalışıyordu hep. Bütün dünya boksörlere bakmaktan hakemleri, yani oyunun kurallarını kimin koyduğunu unutuyordu. Toptan katılmalara karşıydı. Kimsenin kendi yerine düşünmesini istemiyordu. Sistemleri aşan bir bireysel özgürlük arayışı ve onuruna sahip olduğunu düşünüyordu ama ne zaman kendi kafasıyla düşünme özgürlüğünü savunsa, düzen koruyucularının da düzen yıkıcılarının da karşısına dikildiklerini görüyordu. Ona göre bu dünyanın çözümü politika değildi. Kitle heyecanlarından, coşmuş kalabalıkların bilinçsiz kabarmalarından ürküyordu. Solna futbol stadyumundaki bir maçı örnek gösteriyordu. Sami'nin de gittiği o gece maçında İsveç'in AIK takımıyla Galatasaray karşılaşmıştı. Tribünleri dolduran binlerce Türk, ellerinde salladıkları bayraklar ve kısılmış sesleriyle Galatasaray'ı destekliyordu. Tam o sırada kimden çıktığı bilinmeyen bir "bayrağı yırttılar" söylentisi kalabalığı çileden çıkarmış ve stadyumdaki Türkler kendilerinden daha az olan İsveçlilere saldırıp dövmeye başlamışlardı. Stadyum birkaç dakika içinde savaş alanına dönüvermişti. İşte Bülent'i her zaman ürküten kabarış, ayrıntılara inmeyen, her an her isteyenin kullanabileceği kaba güçtü. Kimin hangi bayrağı, ne zaman, nerede yırttığı gibi sorular sorulamazdı. Daha sonra böyle bir şeyin olmadığı, hiçbir bayrağın yırtılmadığı da ortaya çıkmıştı zaten. Aynı kalabalık birkaç gücün etkisinde çok farklı davranabilirdi. Ona göre sorun siyasi çelişkilerden değil, iki tarafında kendilerine benzemeyen insanları yok etme tutkusundan kaynaklanıyordu. Onlar birbirlerini anlıyorlardı. Aynı şiddet dilini konuşmaya alışkındılar. Bölünmüş bir dünyada sağduyulu kalmaya çalışan ve herhangi bir takıma girmeyen adama duyulan kuşku, sonunda o insanın çarmıha gerilmesiyle sonuçlanıyordu. Sözün burasında cebinden bir gazete çıkarıp göstermişti Bülent. Stockholm'de adillere yakın bir grubun ayda bir yayımladığı Türkçe gazetede Bülent'ten hain olarak söz ediliyor. Bülent, halkın mücadelesini satan çıkarcı olarak nitelendiriliyordu. Oysa kendisi hiçbir zaman bu kavramlar çerçevesinde davranmamıştı. Kahraman olduğunu öne sürmemişti ki hain olsundu. Aslında adille anlaşabilecek bir tip değildi o ve ilk kavgaları o gazetedeki yazılar yüzünden kopmuştu. Adil ona bir öneride bulunmuş ve son derece önemseyerek çıkardığı iki yapraklık gazetede yazmasını istemişti. Bülent de boş bulunup kabul etmişti bu öneriyi. Başına gelecekleri nereden bilsin? İlk yazısını götürüp vermiş, sonra yazının yayımlanmadığını görünce Adil'e bunu sormak cesaretini göstermişti. Bu cesaretinin bedelini Adil'in uzun nutuklarına katlanarak çekmek zorunda kalmıştı sonra da. Onun basit bir göçmen gazetesi sandığı şey aslında tarihsel bir belgeydi. İleride devrim müzelerinde sergilenecek değerli bir yayım organıydı o. Sonra gazetenin yönetimi kendisindeydi. Birçoğunun bile gayet iyi bileceği gibi gazeteleri yazarlar değil, yöneticiler çıkarırlardı. Dolayısıyla onların sözü geçerdi. Bu yüzden Bülent'in yazısını yayımlamakla ona bir lütufta bulunuyordu ve bunun ne zaman olacağını ancak o, yani gazete yöneticisi karar verirdi. Bu uzun ve yorucu söylev sonunda Bülent anladı ki Adil kendisini bir gazete patronu, karşısındakini ise onun yanında çalışan bir zavallı olarak görme eğiliminde. Her zamanki gibi sinirleri bozuldu ve eve dönüp Süheyla'ya uzun uzun Adil'in ne zıpır, ne utanmaz, ne iğrenç bir mahluk olduğunu anlatıp içini boşalttı. Yazısı hiçbir zaman yayınlanmadı o gazetede ama onun yerine Bülent'in bir hain olduğunu belirten yazılar çıkıyordu işte. Bu yazılardan sonra yurt dışında yaşamanın da kendisi için tehlikeli olduğunu düşünüyordu. Kim bilir kaçıncı kez dönüş hazırlıkları içindeydi. Yaşlı adamı öldürme girişimi ise yanlışların en büyüğüydü. Geçmiş dönemde herkes üstüne düşen rolü oynamıştı ama şimdi davranışlarını seçme hakkına sahip olmalıydılar. Sami'ye kendisinin muhtemel cellat olarak seçildiğini anlatıyor ve bu işi yapmaması için yakarıyordu. Oysa Sami işi hiç bu noktadan algılamamıştı. Yaşlı adamla bir arada bulunmanın yarattığı ilk heyecan ve adama duyduğu öfke, yerini merak ve oyalanma duygusuna bırakmıştı. İlk anda o ulaşılmaz adamın elinin altında olduğunu bilmesi ona garip bir zevk vermiş, İsterse adamı öldürebileceğini bilmenin ürpertici tadını yaşamıştı. Adillerle konuşması da bu çerçevedeydi. Ama şimdi iş ciddileşiyordu ve cinayet artık bir oyun olmaktan çıkıyordu. Bülent'in ziyareti Sami'yi içine sürüklendiği düş dünyasından kurtarıp, yalın gerçeklerle baş başa bırakmıştı. Zaten yaşlı adamın varlığını haber verdiği andan itibaren bu noktaya varacaklarını biliyordu. Adil telefonda cezalandırma kararı alındı demişti. Şimdi bir plan yapılacaktı. Sami bu plandaki infaz memurunun kim olacağından kuşku duymuyordu. Politik sürgünler eylem günlerine geri dönüyorlardı. Stockholm buzulundaki kış uykusu bitmişti. Sami o akşamüstü televizyon odasında oturmuş ekrana bakarken nedendir bilinmez birdenbire ruhu ve bedeniyle acılı geçmişine savruldu. Bir süredir susturduğu, yaşamından çıkardığı ve böylece karabasanlarından kurtulduğu geçmişi birden geri geliverdi. Yalnız belleği değil, gövdesi de hatırlıyordu. Sırtı askeri hapishanedeki ürpertiyi hatırlamıştı. Her sabah saat 9-10 arasında gelen ürpertiyi. Geceleri sabaha kadar işkenceye götürülme anını bekler, garnizon kapısından içeri giren her otomobil sesinde yüreği ağzına gelirdi. Her sabah saat 9-10 arası ana kapıdan içeri haki renkli bir resmi kamyonet girerdi. Tutuklular devir parmaklıkların önünde birbirlerini ezerek kamyoneti görmeye çalışırlardı. Çünkü biliyorlardı ki sabah mesaisine başlayan sorgu timi, emniyet müdürlüğünde ve hapishanede tutulan herkesin listesini önlerine koyar ve o gün sorgulayacakları kişileri seçerlerdi. Sonra kamyonet kurbanları alıp götürürdü. Gidilen yeri gören yoktu. Nerede olduğunu, hangi yöne gidildiğini anlayamazlardı. Çünkü haki renkli kamyonete binmeden önce tutukluların eline kelepçe vurulur ve gözlerine siyah bant bağlanırdı. Görevliler ellerinde bantlar ve kelepçelerle kendi koğuşlarına doğru yürürken yürekleri güm güm atmaya başlayan tutuklular, kelepçe şakırtıları kulaklarında büyüyerek o gün kimlerin isminin okunacağı sorusuna odaklanırlardı. Bu çok zor bir andı ama bekleyiş belki bundan da zor, daha da yıpratıcıydı. Adının okunması ölüm gibi bir şeydi ama ölümü beklemenin ölümden daha ağır olduğu durumlar da vardı. Tahta ranzasında uzanırken götürüyorlardı. Tesbihini hapishane usulü parmaktan parmağa aktarırken götürüyorlardı. Alüminyum kaplardan mercimek yemeği yerken götürüyorlardı. Çay içerken, sigara sararken götürüyorlardı. Durmadan götürüyorlardı. Tutuklular hep o anı düşünüyor, işkenceden dönüşte koğuşun ortasına çuval gibi atılanların anlattıklarını bir bir kendi gövdelerinde düşleyip eskitmeye çalışıyorlardı. Kurban töreninin soğuk, kıyıcı kurallarının eksiksiz yerine getirilişi beyinlerine neşter parlaklığında yerleşiyordu. Gövde hazırdı artık acıya ama beyin değildi. Götürülen kişiler birkaç gün boyunca yoklamalarda var sayılırlardı. Dehşet verici bir şeydi bu. Resmen hapishanede görünüyorlardı. İsimleri oradaydı ama gövdeleri başka bir yerdeydi. Bilinmeyen, konuşulmayan, resmi olarak var olmayacak bir yerde. Yoklamalarda bu kişilerin adı okunuyor ve cevap beklenilmeksizin yanlarına orada olduklarını belirten işaret düşülüyordu. Birkaç gün sonra yalnız isimleri var olmuyor, gövdeleri de dönüyordu hapishaneye, daha doğrusu gövde demeye layık ne kalmışsa. Döndükleri ilk gün inanılmaz acılarla kıvranıyorlardı. Koğuştaki herkes kendisini o kişinin bakımıyla görevli sayıyor ve ağır bir hastanın başında bekler gibi konuşmadan, saygılı bir sessizlikle kurbanın kendisine gelmesini bekliyorlardı. Vücudu çok örselenmiş olanlar yatakta yatma acısına dayanamıyor ve hasar görmüş cinsel organlarını korumak için bazen iki sandalye arasına tuhaf bir pozisyonda tünemeyi tercih ediyorlardı. İkinci gün biraz daha kendilerine geliyorlar ve merak edilen ayrıntıları anlatmaya başlıyorlardı. Gittikleri yer korkunçtu. Yaşamları boyunca bir kez daha oraya gitmeye, o mekanı görmeye dayanamazlardı. Yapılanların en hafifi elektrik işkencesiydi. Daha sorgudan geçmemiş olanlara öğüt vermeyi de unutmuyorlardı bu arada. Çok bağırın diyorlardı. Avazınız çıktığı kadar bağırın. Sonra garip bir şey oluyor. Bu dayanılmaz trajedi kendi mizahını yaratıyor ve herkes anlatılan ayrıntılara gülmeye başlıyordu. Koğuş duvarında çılgın erkek kahkahaları çınlıyordu. Anlatanın kendisi de gülüyor ve sanki bir işkence töreninden değil de çok komik bir hikayeden söz eder gibi anlatısını gülünç öğelerle süslüyordu. Beyin ameliyatı geçirmiş olan ve bu yüzden kafası tıraşlı bir üniversite asistanı vardı. Kafa derisinde ameliyat izleri pembe çizgiler halinde görünüyordu. İşkence başlarken cellatlara beyin ameliyatı geçirdiğini anlatmıştı. Bunun onları bir derece korkutacağını, ellerinde kalmasından ürkeceklerini düşünmüştü. Başına toplanmış olanlar merakla soruyordu. Peki ne oldu? Ne dediler? Ne olacak diyordu genç asistan. Elektrik telinin bir ucunu getirip yeni kapanmış ameliyat dikişinin tam içine soktular. Sonra da kendisi başta olmak üzere bütün koğuş çılgın bir gülme krizine yakalanıyor ve gözlerinden yaş gelene kadar kahkaha atıyorlardı. Sami'ye bu kahkahalar ağlamaktan daha korkunç geliyordu. Bir başka arkadaşları cellatların işkence sırasında pide yediklerini anlatıyordu. Dışarıdan pide getirmişler ve bir yandan yerde yatan çocuğa elektrik işkencesi uygularken bir yandan da hangisinin kıymalı, hangisinin peynirli pide istediğini tartışıyor, ayran şişelerini bölüşüyorlardı. Bafra pidesinin ağzının açık mı kapalı mı olması gerektiği konusundaki hararetli tartışma, cinsel organına elektrik verilen çocuğun çılgın feryatlarına karışıyordu. Cellatlar, ''Sus lan!'' diyorlardı bazen. ''Ne biçim erkeksin sen? Karı gibi bağırma!'' Bir başkasını boğazına kadar toprağa gömmüşlerdi. Göbülü bulunduğu odada kafes içinde sarı bir kanarya görmüştü ve nedense en çok sinirini bozan, acı çektiren şey olarak o kanaryayı anlatıyordu. Ona göre kanarya o dünyaya ait değildi. Dış dünyanın güzelliklerini hatırlatıyor ve o cehennemin tutarlılığını bozuyor, insana garip şeyler çağrıştırıyordu. O kanarya olmasa işkenceye daha kolay dayanacaktı. Koğuşta komün halinde yaşıyorlardı, paraları, yaşamları, çayları, sigaraları, gazeteleri ortaktı. Ama her sabah saat 9 ile 10 arasında bu ortaklık dağılıyor ve hepsi tek başına, avdan kurtulmayı uman birer hayvan gibi hissediyorlardı kendilerini. O anda dostluk yoktu, sıcaklık yoktu, şefkat yoktu, dayanışma yoktu, hiçbir şey yoktu. Ellerinde kelepçeler ve siyah göz bantları taşıyan görevliler, avluya bakan demir parmaklığın önüne gelip, ellerindeki kağıttan isimleri okumaya başladığında, bütün mahkumlar yapayalnızdı. Eğer kendilerininki değilse her okunan isimden sonra bir rahatlama duyuyor. Hele üç isim okunup bitince müthiş bir sevince kapılıyorlardı. Avcıların saçmaları altında can veren sürünün içinde deli gibi koşarak kendini çalıların ardına atan bir karacanın yaşam sevinciydi bu. O günü de kurtarmışlardı. Görevliler ertesi sabah yine gelecekti ama 24 saat koca bir ömür gibiydi. Derken isimleri okunan üç arkadaşlarının farkına varıyor, onları dışarı çıkarılıp gözlerine siyah bant, ellerine kelepçe vurularak kamyonete bindirilirken tuhaf bir utanç duygusuna kapılıyorlardı. Sanki arkadaşlarını satmışlar, kendileri yerine onları kurban vermişlerdi. Bir sabah sırası gelip de gözü bağlanmış, elleri demire vurulmuş durumda kamyonete bindirilirken Sami hiçbir şeyi değil, o anda arkadaşlarının kapıldığı utanç ve suçluluk duygusunu düşünecekti. Çünkü o anda bulup bulabileceği tek insani sıcaklık buydu. Sami bir süredir ne olduğunu anlamadan bakmakta olduğu ekranın Stockholm'daki Noel hazırlıklarını gösterdiğini fark etti. Şehirden canlı yayın yapıyorlardı. Hamdgatan, Norm Armstrong, Standwagen görünüyordu. Vitrinler Noel çamlarıyla donatılmıştı, caddeler kalabalıktı. Elleri rengarenk hediye paketleriyle dolu kürklü insanlar akın akın geçiyordu. Kungstrat Garden'de gençler müzik eşliğinde buz pateni yapıyorlardı. Stockholm'e lapa lapa kar yağıyor ve ortalığı bir masal kentine çeviriyordu. şehrin ve sokak fenerlerinin üstüne beyaz bir dantel örtülüyor gibiydi. Stockholm artık Jul törenine hazırdı.